Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizi dinleyen, kıymetli dinleyenlerimizi, Erkam dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Her hafta huzurlarınıza geldiğimiz Kitap Dünyası programında bu hafta da yine sizler için hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel ve özel kitapları inşallah gönül dünyanıza ulaştırmaya gayret göstereceğiz efendim. Her hafta ulaştırdığımız kitaplarla umarız ki gönül dünyanızı ilmek ilmek örme gayreti içerisinde, hem bir manada da inşa etme gayreti içerisinde kültür dünyanıza bir katre de olsa katkı sağlamış oluruz diye ve bunu yaptığımızı düşündüğümüzde de kendimizi bahtiyar hissediyoruz değerli dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim, güzel kitaplar dedik. İlk olarak Erkam Yayınları'ndan çıkan bir çalışmayla başlayalım. Aslında bu kitap iki cilt olarak neşredilmişti ve Genç Dergisi'nin de değerli okuyucularına, abone olan kıymetli okuyucularına hediyesi olarak takdim edilmişti. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin İslam Tefekkür Ufku isimli kitabının Genç Dergisi'nin hediyesi olarak birinci cilt olarak hazırlanmış halini siz değerli dinleyenlerimize takdim etmeye gayret göstereceğiz. Erkam Yayınları'ndan Erkam Yayınları markası ile İslam Tefekkür Ufku ismiyle tek cilt halinde neşredilen bu güzel kitabı Genç Dergisi abone olan okuyucularına iki cilt halinde takdim etti ve hediye etmiş oldu. Evet, muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin Erkam Yayınları'ndan çıkan 60'ın üzerinde çalışmasının olduğunu tekrar edelim, hatırlatalım. Muhterem müellif yıllar boyunca hem sohbetleriyle hem kalemiyle ve hem insanların eğitimine sunmuş olduğu katkılarıyla bir manada bir irşat hayatı sürdürmeye devam ediyor. İşte bu irşat hayatının bir parçası olarak kaleme almış olduğu kitaplarından bir tanesi de bir Müslümana bir dünya görüşü, bir dünyaya bakış perspektifi kazandırma noktasında İslam Tefekkür Ufku isimli kitabını okuyucularına sunmuş oldu muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi. Efendim, bu kitabın arka kapak yazısını şöyle kısaca, hem kitabın biraz daha niçin hazırlandığını ve ne anlattığını anlama açısından sizlere takdim edelim. İslam'ın bir dünya görüşü olarak sahip olduğu müşahhas ve mücerret prensipler uzun yıllar boyunca muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin derslerinde tafsilatlı bir şekilde işlendi ve nihayetinde İslam Tefekkür Ufku adıyla 2021 yılında kitaplaştırılarak Erkam Yayınları'ndan neşredildi. İslam Tefekkür Ufku bilhassa günümüz dünyasında pek çok farklı dünya görüşleri ve felsefi bakış açılarıyla karşılaşan genç dimağlar için büyük bir heyecana vesile oldu. Evet, gençlerimizin hep böyle konuşmalarımızda, efendim programlarımızda, sohbetlerimizde gençlerimizin üzerine ayrı bir kaygı duyuyoruz. Onlarla alakalı biraz daha titiz davranıyoruz. Ancak tabii şunu da ifade etmek gerekir ki sadece gençlerimiz değil, bütün insanlar için, bütün Müslümanlar için düşünce ve tefekkür istikametinin efendim rayından çıkmaması, adeta o istikametinden ayrılmaması noktasında her bir insanın, her bir Müslümanın dikkat etmesi gerekiyor. İnsanın zihni de, daha doğrusu tefekkür dünyasını beslerken insan biraz daha seçici olması lazım. Nasıl ki her önümüze gelen yemeği, içeceği almıyorsak, yemiyorsak, yediklerimizde ve içtiklerimizde kendi fiziksel bedenimizi, bünyemizi düşünüyorsak ve bedenimize şu faydalı olur, bu zararlı olur diye düşünüp seçici davranıyorsak, aynı şekilde zihin dünyamızı tahkim ederken, zihin dünyamızı güçlendirirken ve okumalarımızı yaparken aynı şekilde bir titizlik içerisinde olup seçici davranmak zorundayız. Onun için özellikle ilkokuldan başlamak itibariyle ortaokul seviyesindeki gençlerimize, lise yıllarındaki gençlerimize kitapları okuturken, onlara okumalar yaparken belli bir silsileyi, belli bir sırayı takip etmek gerekiyor. Tabii bugün bilgi dediğimiz, kitap dediğimiz mefhum aslında herkese açık bir vaziyette. İnsanlar istedikleri zaman, istedikleri mecralardan bu bilgiye ve bu ilme bir şekilde ulaşabiliyorlar. Zaman zaman yanlış bilgilere de ulaşıyorlar ve bir manada bilgi veya düşünce zehirlenmesi yaşıyorlar. Bu şuna benziyor sevgili dostlar. Bir hasta doktora gitmeden eczaneye varıp kendi kafasına göre eczaneden ilaçlar almasına benziyor. Halbuki ona bir doktor reçete yazması lazım ve o hasta elinde reçeteyle gelerek eczaneden kendi derdine derman olan ilaçları alması lazım. Eğer farklı şekilde olursa, bir doktora müracaat etmeden, bir hekimin danışmanlığı olmadan eczaneye gelip de kendi istediği şekilde ilaçlar alıp onları kullanırsa, o zaman hastalığının üzerine hastalık ve belki de Allah muhafaza ölümüne sebep olacak bir vaziyete gelebilir. O yüzden zihinsel olarak ölmemek için, zihni hastalıklara bulaşmamak için işte bu şekilde doğru zamanda doğru insanların ve doğru kaynaklardan onların kitaplarını okumak gerekir diye düşünüyorum. İşte muhterem Osmanur Topbaş Hoca Efendi de özellikle zamanımızın bir afeti olarak belki değerlendirebileceğimiz, gençlerimizin zihin dünyasını işgal eden farklı fikir akımlarına, farklı düşüncelere ya da düşünce yorgunluklarına karşı böyle bir kitabı kaleme almış ve özellikle bu kitap hikmetli bir üslupla ve manevi bir hazineyi hatırlatma anlamında hayatın her safhasında bir insanın, bir Müslümanın vakarlı ve donanımlı bir İslam şahsiyeti sergilemesi gerektiğini bize özellikle vurguluyor. Yüce dinimiz İslam'ın tebliğ ve temsili adına daha güçlü bir duruş sergilemeyi gençlere, okurlarına telkin ediyor kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. İşte İslam Tefekkür Ufku biraz bundan bahsediyor. Şöyle güzel bir şekilde Erkam Yayınları'nın hem iç tertibatı hem kapak tasarımı da şöyle özenle bir tasarım yaptığını görüyoruz. Gerçekten yazı karakterinden sayfa düzenine kadar her birisi özenle çalışılmış ve okuyucularına sunulmuş. Takdim ve ön sözden sonra İslam dünya görüşü başlığını görüyoruz. Muhterem müellifin kendi ifadeleriyle söyleyelim ve bir manada da fatihalara sebep olsun, bir rahmetle yad etmeye sebep olsun. Merhum Kadir Mısıroğlu beyefendinin bu anlamda bir kitabı vardı. İslam Dünya Görüşü ismiyle yayınlanmış bir kitabı vardı. Muhterem Osmanur Topbaş Hoca Efendi'nin kendi ifadesiyle bu kitap, yani İslam Tefekkür Ufku isimli bu kitabın aslında ilham kaynağı, temeli Kadir Mısıroğlu Bey'in, rahmetli Kadir Mısıroğlu Bey'in İslam Dünya Görüşü isimli kitabından ilhamla kaleme aldığını, biraz daha genişletildiğini, biraz daha konulara efendim daha sistematik ve teferruatlı temas edildiğini bu kitapta görüyoruz. İslam Dünya Görüşü'nü bilmenin lüzumuna temas ediyor. Felsefe ile dinin farkı. Evet, felsefe gerçekten biraz böyle farklı şekillerde yorumlanabilecek. Daha doğrusu felsefeci dediğimiz insanların zihin dünyaları, bir manada onları okuyan ya da dinleyen insanların kafalarını karıştırıcı bir şekilde de olabilme ihtimaline karşı felsefe ile dinin farkını burada izah etmiş. Tabii felsefe önemli bir konu, ancak dini referanslardan uzak, efendim inanç dünyasından uzak, manevi temellerden uzak olan bir felsefi anlayış insanı bir yönüyle uçurumlara götürür, haşa inkara kadar götürebilir. Onun için kelam ilmi, itikat ve imani meselelerde felsefe okuyan insanların bu konularda sağlam temeller üzerine bu okumaları yapmaları gerektiğini ifade etmek lazım. Çünkü felsefe bir manada birçok şeyi sorgulama ve niçinini, nedenini, nasılını anlayabilme gayreti. Halbuki iman dediğimiz mevzu ise iman sorgulamadan insanın sadece iman etmesi. Çünkü imani konuları biz farklı bilgilerle, efendim felsefi bilgilerle ya da bildiğimiz anlamda dünyevi bilgilerle biraz açıklayamayız. Yani mesela Allah'ın varlığını, Allah'ın başlangıcının olmamasını, Cenab-ı Hakk'ın ebedi olmasını, farklı bir dünyanın varlığını, meleklerin varlığını, yani iman ve itikada yönelik olan konuları biz bugün bir beşer aklı ile izah etmekte zorlanırız. Onun için iman ediyoruz zaten. Onun için imanı. İman burada devreye giriyor. İmanın olmadığı yerde ya da bilgiyle çözebileceğimiz şeyleri, akılla çözebileceğimiz mevzuları bir şekilde bunları anlayabiliriz. Ama çözemediğimiz, insanın idraki üzerinde olan, beşerin idraki üzerinde olan konular olduğu zaman da bu sefer amennâ ve saddakna diyoruz Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Evet, İslam dünya görüşünün iki farik vasfı diyor, ilahilik ve çift veçhelilik. Bir diğer konu ise İslam dünya görüşünün mücerret prensipleri başlığı altında iradecilik prensibi, gönüllülük, beşeri iradenin mahiyeti ve hudutları, beşeri irade üzerindeki muhtemel müessirler, kader sırrı, kader ve hale rıza, Allah katında kıymet gibi konuları görüyoruz. Tabii bu kitap, sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlar, bu kitap muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu diğer kitaplardan muhteva itibariyle farklılık arz ediyor. Buradaki konular bir manada ilmi ve akademik bir gözle ele alınmış ve bir yönüyle de okuyucuları ikna edici delilleriyle, argümanlarıyla kaleme alınmış bir çalışma olduğunu görüyoruz. O yüzden bu kitabı adeta satırlarının altını çize çize okumak gerekir diye düşünüyorum. İslam Tefekkür Ufku kitabını bu şekilde sizlere takdim etmiş oluyoruz kısmen de olsa. Şöyle, yazarın, kıymetli muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin kitaba yazmış olduğu ön sözden birkaç cümleyi sizlerle paylaşarak bu kitabın takdimatını bitirmiş olalım. Evet diyor, şöyle diyor, akıl bir zalim hükümdara yaranmak için onun zalimane ve çirkin davranışlarını metheden, nefsaniyete mantık uyduran, yanlışlara bahane üreten menfaatperest bir dal kavukluğa dönüşür. Ne zaman dönüşür? Akıl, efendim, İslam'ın, Kur'an'ın, Allah'ın bize çizmiş olduğu o yoldan çıktığı zaman. Neticede nefsani dünya görüşleri ve çarpık zihniyetler ortaya çıkar. Fıtrattan ve realiteden uzak, esas aldığı bir hakikat kırıntısını ifrat veya tefritle mübalağa ederek diğer bütün hakikatlerden bigane kalan, teoride yaldızlı, pratikte ise muvaffakiyetsiz yüz karası, hastalıklı felsefeler, perişan dünya görüşleri hasıl olur. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğretmiş olduğu o istikametten ayrılındığı zaman. Merhum Cemil Meriç'in ifadesiyle idrake giydirilmiş deli gömlekleri vahyin rehberliğinden mahrum toplumlarda salgın bir moda haline gelir. Aynalar hiç kimsenin hatırı için yalan söylemez. Var olanı olduğu gibi yansıtır. Fakat bazı sirklerde görüntüyü çarpıtan, küçüğü büyük, büyüğü küçük, zayıfı şişman, şişmanı zayıf gösteren bir takım aynalar vardır. İşte çarpık ideolojiler tıpkı sirk aynaları gibi hakikatleri çarpıttılar. Manevi değerlerden uzaklaşmaya terakki, yani ilerleme dediler. Küstahlığa cesaret dediler. Aslında bunlar bizim bugünkü modern hayatın oluşturduğu insan tipini de bize anlatıyor. Toplumumuzda bunları çok görüyoruz. Çok önemli tespitler bunlar sevgili dostlar. Evet, manevi değerlerden uzaklaşmaya ilerleme dediler. Küstahlığa cesaret dediler. Vefasızlığa bağımsızlık dediler. Egoizme ferdiyet dediler. Çıplaklık ve azgınlığa hürriyet dediler. En hayasız teşhire sanat dediler. En ağır zulümlere demokrasi getirmek dediler. Fıtratları zorla şablonlara sokup sığmayan yerlerini budamaya eşitlik dediler. Zenginleri semirtip fakirleri ezmeye fırsat eşitliği veya piyasa hürriyeti dediler. İşte bakın, modern dünyanın, kapitalizmin, yaşamış olduğumuz bu dünyanın bu insanlığı ne hale getirdiğini biz bu şekilde görmüş oluyoruz. Zaman zaman basınımızda da fark ediyoruz. Belki bu mikrofonlardan bunu ifade etmek biraz farklı olacak ama yani ne kadar ahlaksızlık yapan bir insan varsa, ahlaksızlığıyla ün salmış, görünür hale gelmiş olan insanlara tırnak içinde medya bunlar çok cesur diyor mesela. Ahlaksızlığı cesaret olarak insanlara sunuyorlar. Veya hürriyet olarak azgınlığı, efendim çıplaklığı, o insanın özgürlüğü, hürriyeti efendim bu şekilde lanse ediyorlar. Bu kavramların altına sığınarak bunları dayatıyorlar. Halbuki bizim medeniyetimizde utanmak, edep, ar, efendim saygı, ihtiram, hürmet gibi kavramların üzerinde biz medeniyetimizi inşa etmişiz, büyütmüşüz. İşte meselelere hangi medeniyetin gözüyle bakarsanız onun, o medeniyetin kavramlarını kullanmış oluyorsunuz. Eğer Batı medeniyetinin gözüyle baktığınızda hayasız bir şekilde kendini teşhir eden insanların yaptığına sanat demiş olursunuz. İnsanlara zulmederek insanları öldüren, savaşlar çıkaran devletlerin yaptığına ise demokrasi demiş olursunuz. İşte hangi gözlüğü, hangi pencereden baktığınızla alakalı bir durum. İşte bu kadar hayati konuları, bu kadar güzel konuları muhtevasında barındıran bu güzel kitabı sizlere takdim etmiş oluyoruz. Tabii bu kitabı böyle birkaç dakikada, birkaç cümleyle ifade etmek öyle kolay değil. Bu kitabı sevgili dostlar alıp böyle ders halkalarında özellikle genç kardeşlerimizle birlikte satırlarının altını çize çize, kavramlarının üzerinde düşüne düşüne okumak gerektiğini de tekrar zikredelim efendim. Kısa bir araya gidelim sevgili dostlar. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi kısa bir ara. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerimizi, kıymetli dostlarımızı tekrar muhabbetle selamlıyoruz. Erkam Radyo'da Erkam mikrofonları aracılığıyla bizleri evlerinde, araçlarında ya da farklı mekanlarda, ülkemiz sınırları içerisinde veyahut ülkemiz sınırları dışında dünyanın neresinde dinleyen kardeşlerimiz varsa her birisine ayrı ayrı muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Birinci bölümde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin güzel bir çalışmasını siz değerli dinleyenlerimize takdim ettik. İslam Tefekkür Ufku isimli bu güzel kitabı özellikle genç nesillerimiz üzerine biraz daha hassasiyet göstermemiz gerektiğini ve kavramları yeniden anlamamız, bu modern dünyanın bize neleri dayattığını, zihinsel savrumlarımıza sebep olan neler olduğunu bu çalışmada sizlerin dikkatinize sunmaya gayret gösterdik. İşte bu minvalde güzel bir risale ile devam edelim sevgili dinleyenlerimiz. Bu kitabı elime aldığımda merhum Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Baş Başa isimli kitabı da aklıma geldi. Merhum Kadir Mısıroğlu'nun da yine gençlerle alakalı kitapları var. Yine yanlış hatırlamıyorsam Emine Şenlikoğlu hanımefendinin bir çalışması, Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar isimli kitabını da burada hatırlamak lazım. Evet, bir toplumu, bir milleti, bir cemiyeti ifsad etmek istiyorsanız onların gençlerinin dimalarını, gençlerinin düşünce dünyalarını karıştırmanız yeterli. Çünkü gençler toplumların gelecekleri ve istikballeri. Bu kitap, elimdeki kitap BK Yayınları'ndan çıkmış sevgili dostlar. Doktor Mecdi El Hilali'nin kitabı, imzasını taşıyan Müslüman Gencin Sorumlulukları ismini taşıyor. Evet, sorumlulukları sadece Müslüman gence yüklememek gerekiyor. Her birimizin, her bir Müslüman olarak her birimizin çok farklı sorumlulukları olduğunu da zikretmek lazım. Bu kitabı da Necmettin Safi Türkçe'ye kazandırmış sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlar. Mecdi El Hilali aslen bir doktor kendisi, tıp doktoru ve Mısır'da İslam davetinin önde gelenlerinden olup gençlik döneminde öğrenciler arasında aktif bir şekilde ciddi çalışmalar ortaya koymuş ve birçok kitaba da imza atmış. Beka yayınlarından çıkan Allah sevgisi, davetçinin ruh terbiyesi, diriliş muştusu Kur'an-ı Kerim, haydi Rabbinize yönelin, efendim Kur'an yoluyla imanı yapılandırma, nefislerimizi nasıl değiştirebiliriz, önce iman gibi kitaplara imza atmış muhterem bir büyüğümüz, bir dava adamı, bir öncü insan. Gençlerle alakalı bir kaygı neticesinde bu kitabı kaleme aldığını ifade etmek lazım. Şöyle bakalım kitabın içerisine. Diyor ki Müslüman genç Rabbi ile olan bağını güzelleştirir. Nefsiyle mücadele ederek onu arındırır. İfrat ve tefrite düşmeden İslam'ı doğru anlamak için çaba sarf eder ve gençliğini iyi değerlendirirse daha sonra bu yolda durmadan kolayca devam edecektir. Bu satırları okurken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel bir hadisi şerifinin bir bölümü aklıma geldi. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabir yerinde ise yola, yani tebliğ yoluna, nübüvvet yoluna adeta gençlerle devam etmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvet geldiği zaman Peygamber Efendimiz 40 yaşında olan bir insandı. Etrafında aslında gençler birikmişti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ve genç peygamberin genç dostlarıyla beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irşat hayatına devam etmişti. İşte Efendimiz buyuruyor ya, hiçbir gölgenin olmadığı bir zaman diliminde 7 sınıf insan vardır ki o 7 sınıf insan Allah'ın gölgesi altında gölgelenecektir. İşte onlardan bir tanesi de kalbi mescitlere bağlı olan genç. Evet, gençlik Cenab-ı Hakk'ın insana vermiş olduğu en büyük nimetlerden bir tanesi. Eliniz ayağınız tutar, gözünüz net görür, dimağınız sağlamdır, idrakiniz yüksektir. Yani bizim Anadolu'da delikanlı denilir değil mi genç olan bir insana? Kanı böyle deli gibi akar ve cesaretiyle, her şeyiyle tam yerindedir. Ama yaş ilerledikçe bu özellikler, efendim Allah'ın verdiği bu lütuflar, bu ikramlar yavaş yavaş bu insandan alınır. Yani yaşı hani 60'ı, 70'i geçmiş olan insanlara baktığımızda hareketleri yavaşlar, konuşması yavaşlar, efendim görme yetisi azalır, anlayışı belki farklılaşabilir, hastalıklarla mücadele etmeye başlar. Yani gençlik sermayesi yavaş yavaş insandan gider. Onun için bir gencin yapmış olduğu ibadet ile efendim bir pir-i fani'nin yaşını başını almış olan bir insanın yapmış olduğu ibadet arasında da fark vardır. Diğer taraftan nefsin en azgın olduğu bir zaman dilimidir. Yani nefsani duyguların zirvede olduğu, efendim kendisinin sanki bu dünyada ebedi yaşayacakmış gibi duyguların daha fazla olduğu bir dönemdir gençlik duygusu. Onun için bu zaman diliminde, bu duygu içerisinde iken Cenab-ı Hakk'a ibadet eden bir kul olabilmek, bir genç olabilmek çok daha ayrı bir fazileti haizdir. İşte yazarımız diyor ki Müslüman genç Rabbi ile olan bağını güzelleştirmesi lazım. Nefsiyle mücadele etmesi lazım ve onu arındırması lazım. İfrata ve tefrite düşmeden İslam'ı doğru anlamak için çaba sarf etmesi lazım. Genellikle gençler dünyevi sorumlulukları çok fazla olmayan insanlardır. Zira omuzlarında geçim yükü bulunmayan kimseyle okuldan mezun olmuş, evlenmiş ve başkalarının sorumluluklarını üstlenmiş kimselerin durumu aynı değildir. Evet, yazarımız diyor ki öyle gençler görüyoruz ki gençlik dönemlerini iyi değerlendiremedikleri için pişmanlık duyuyor ve nefislerine şöyle diyorlar. Neden Allah'a yakın olmak için çaba sarf etmedin? Neden gece namazı, neden oruç, neden zikir gibi seni Allah'a yaklaştıracak ibadetleri yapmadın? Neden Kur'an-ı Kerim'i o dimağın tertemiz iken henüz daha dünyevi meşgaleler o beynini işgal etmemişken Kur'an-ı Kerim'i ezberlemedin? neden İslami tebliğ alanında o delikanlılık dönemlerinde enerjin yerinde olduğu dönemlerde görev almadın diye pişmanlık duyacaklar diyor. Evet, neden soruları bitmez tükenmez. Onun için elbette ki Rabbimizin vermiş olduğu nimetlerin karşılığını biz hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu, hem bedenimize vermiş olduğu nimetler, görme duyusu, işitme duyusu, konuşma, akıl, tat alma, birçok bedeni özelliklerimiz, nimetlerimizin karşılığı. Ayrıca yaşamış olduğumuz dünyada Rabbimizin bize vermiş olduğu birçok nimete karşı yapmış olduğumuz hiçbir şey onların karşılığını dolduramaz. Ancak bu yolda karınca misali, bu yolda ölmek var diyor ya karınca. Yani hacca gidemesem de diyor karıncaya, öyle bir hani menkıbe anlatılır. Karıncanın bir tanesi yola çıkmış, nereye gidiyorsun diye sormuşlar. Demiş ki hacca gidiyorum. Gülmüşler tabii karıncaya, zavallı olarak görmüşler. Ya demişler, sen demişler bu halinle bu kadar yolu nasıl gideceksin bu sıcakta, bu çöl sıcaklığında? Karınca demiş ki, evet demiş, ben de biliyorum bu yolu gidemeyeceğimi ama bu yolda ölürüm ya demiş. İşte bir Müslümanın yaşama felsefesi de aslında bu olması gerekir. Biz bütün dünyayı değiştiremeyebiliriz. Efendim, dünyadaki kötülükleri, dünyadaki yanlışları, dünyadaki olumsuzlukları ortadan kaldıramayabiliriz. Ama bu yolda bir mücadele verecek bir hayatı yaşayabiliriz. Zaten sorumluluğumuz da burasıdır. Cenab-ı Hak bize neden dünyayı değiştirmedin diye bir soru sormayacak. Ama neden benim yolumda mücadele etmedin diye soru soracak. Onun için yaşlılık gelmeden önce gençliğimizin kıymetini bilerek bu minval üzere bir hayat yaşamak durumundayız. Efendim şöyle bitirelim. Diyor ki yazarımız, ey kardeşim, kendimizi temennilerini gerçekleştirmek için boş vaktinin olduğu günlere geri dönmek isteyen şu kişinin yerine koyalım. Düşün ki meşgulsün, Kur'an okuyacak, gece namazı kılacak ve dinini öğrenecek vakit bulamıyorsun. Düşün ki sen bu arzuladıklarını gerçekleştirmek için sorumluluklarının az olduğu ve boş zamanının bulunduğu o günlere dönmek istiyorsun. Bunları düşünürken kendine şöyle söyle: sen şimdi tüm bunları gerçekleştirebilirsin. Zira sorumluluklarının az, boş zamanının çok olduğu dönemdesin. O zaman ey nefsim, zaman kaybetmeden çalışmaya, gayret göstermeye başla diye gençlere tavsiyelerin ihtiva ettiği çok böyle özün özü güzel bir çalışma, Müslüman Gencin Sorumlulukları ismiyle Beka Yayınlarından çıkan Doktor Mecdi El Hilali'nin kaleme aldığı bu güzel risaleyi siz değerli okuyucularımıza, özellikle genç kardeşlerimize tavsiye ettiğimizi de ifade edelim değerli dostlar, kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim programımızın sonuna geldik bu vesileyle. Sizlere iki tane güzel kitap takdim ettik. Birincisi muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin İslam Tefekkür Ufku isimli güzel çalışması. Bir diğeri ise Doktor Mecdi El Hilali'nin Müslüman Gencin Sorumlulukları isimli küçük risalesi. Efendim sürçülisan ettiysek affola. Umarız ki anlattıklarımızı önce kendi nefsimizde, sonra da siz tatbik eder, sonra da siz değerli dinleyenlerimize tavsiyelerimizi ifade etmiş oluruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyor. Hoşça kalınız, hayırla kalınız efendim. Allah'a emanet olunuz.